Ayrım 29. Aptallar erken ölür. Mario Puzo. Sayfa 269. Wendy arada bir pazar ilavesinin yazı işlerine gelirdi. Fıldır fıldır gözleri, cinsel enerji yüklü vücuduyla göz alıcı bir esmerdi. Çok da zekiydi. Osano'dan eleştirilecek kitaplar alırdı. Osano'nun eski karıları arasında ondan korkmayan bir tek bu kadındı. Üstelik de boşandıklarından bu yana hayli çektirmişti Osano'ya. Nafaka ödemeleri geciktiğinde mahkemeye verip tutuklattırmaya çalışmış, ne zaman yeni bir kitabı çıksa hemen yine mahkemeye başvurup nafaka tutarının yükseltilmesi talebinde bulunmuştu. Bu arada 20 yaşında bir yazarı da evine almış desteklemekteydi. Adam uyuşturucu maddelere düşkün olduğundan Osano çocuklarına bir zarar vereceğinden korkardı. Osano'nun bu kadınla evliliklerine ilişkin öyküleri inanılacak gibi değildi. Bir keresinde bir partiye giderlerken asansöre binmişler, fakat kavgalı oldukları için Wendy partinin hangi katta olduğunu söylemeyi reddetmişti. Osano o kadar öfkelenmişti ki bunun adı tavuk boğazlama oyunudur deyip karısının boğazına yapışmış, partinin yerini söyletmeye çalışmıştı. Hala da evliliklerinden geriye kalan en tatlı anısının bu olduğunu söylerdi Osano. Wendy'nin yüzü mosmor kesilmesine karşı yine de söylememekte diretince sonunda bırakmıştı boğazını. Kendisinden daha da deli olduğunu biliyordu çünkü. Bazen ufak tefek tartışmalarda bile polisi çağırıp Osano'yu evden dışarı atmalarını isterdi Wendy. Polis memurları kadının mantıksızlığına şaşıp kalırlardı içeri girince. Örneğin Osano'nun giysileri makasla lime lime doğranmış halde yerlerde yatarken Wendy yaptığını itiraf etmekle beraber bunun Osano'ya kendisine vurmak hakkını vermediğini söylemişti bir keresinde. Yalnız Wendy'nin memurlara anlatmadığı bir şey vardı ki o da paçavra yığınının üstüne oturup elinde vibratörle mastürbasyon yaptığıydı. Osano'nun bu vibratörle ilgili öyküleri de vardı. Wendy orgazm olamadığı için psikiyatra gitmiş, 6 ay kadar sonra doktorunun tedavinin bir parçası olarak kendisini düzdüğünü itiraf etmişti Osano'ya. Osano kıskanmış değildi karısını, çünkü artık resmen iğreniyordu ondan.
İğrenmek dedi Osano, nefret değil, anlıyor musun? Arada fark var çünkü.
Yine de Osano doktorun faturasını her eline aldığında küplere biner ve karısına veriştirirdi.
Karımı düzmesi için herifin birine haftada $100 sulanacağım. Sonra da buna modern tıp bilimi diyecekler, öyle mi?
Karısının verdiği bir kokteyl partide bu öyküyü anlatmış, karısı öfkesinden psikiyatra gitmeyi bırakmış, yerine bir vibratör almıştı. Her akşam yemekten önce yatak odasına kapanıp kapıyı kilitler, vibratörle mastürbasyon yapardı. Her defasında da erişirdi orgazma. Yalnız ne çocuklarının ne de kocasının o saatte kendisini rahatsız etmemelerini kesin bir kural haline getirmişti. Çocuklar dahil bütün aile mutluluk saati diyorlardı buna. Osano'ya göre bardağı taşıran damla Wendy'nin F. Scott Fitzgerald'ın en iyi yapıtlarının aslında karısı Zelda'dan çalıntı olduğunu iddia etmeye başlaması olmuştu. Ona bakılırsa kocası bu hırsızlığı yapmamış olsaydı büyük bir romancı olabilirdi Zelda. Bu lafın üzerine Osano karısının saçlarına yapıştığı gibi burnunu muhteşem Gatsby'nin içine sokuvermişti.
''Oku bakayım şunu, salak karı'' demişti. ''Önce şuradan bir 10 cümle, sonra da karısının kitabını oku. Ondan sonra bana bir daha söyle bakayım aynı şeyi.''
Wendy iki kitabı da okuduktan sonra gelip aynı şeyi yinelemişti. Bu kez suratına iki tokat atıp iki gözünü mosmor etmişti Osano ve temelli bırakıp gitmişti. Bu yakınlarda Wendy yeni bir zafer kazanmıştı Osano'ya karşı. Osano çocuklar için ödediği parayı eski karısının genç sevgilisine verdiğini biliyordu. Günün birinde kızları çıka gelmiş ve yeni giysi almak için para istemişti Osano'dan. Anlattığına göre jinekoloğu vajinasında alerji yaptığı için blue jean giymemesini salık vermiş, kız da annesinden para isteyince kadın babana git demişti. 5 yıllık bir ayrılıktan sonra oluyordu bu. Herhangi bir tartışmadan kaçmak için Osano da ödediği nafakadan kızına düşen payı doğrudan doğruya kıza vermiş, Wendy de sesini çıkarmamıştı. Ne var ki bir yıl sonra aynı tutar için mahkemeye vermişti o sahneyi. Kız babasının lehine tanıklık etmiş olmasına karşın yargıç yalnızca nafakanın tümünün eski eşe ödenmesine karar vermekle kalmamış, aynı zamanda geçen yılın parasının da ödenmesine hükmetmişti. Böylece aynı parayı iki kez ödemek zorunda kalmıştı Osano. Wendy bu zaferiyle o denli sevinmişti ki Osano'ya dostça yaklaşımlarda bulunmaya başlamıştı. Fakat Osano çocukların gözleri önünde elinin tersiyle itmişti onu ve ''Hayatımda gördüğüm en berbat karısın sen'' demişti. Wendy'nin bir dahaki yazı işlerine gelişinde de bürosuna sokmamış ve iş vermeyi kesmişti. Osano'yu asıl şaşırtan karısının bu nefretin nedenini anlayamamasıydı. Kadın bu hareketi üzerine Osano hakkında her yerde atıp tutmuş, dostlarına Osano'nun kendisini yatakta hiç tatmin edemediğine, çünkü maslahatını kaldıramadığını yaymıştı. Gerçekte oğlancı olduğunu ama bu eğilimini açığa vurmaktan korktuğunu anlatmıştı. Ayrıca o yaz çocukları vermek de istememiş, fakat bu kez Osano kazanmıştı savaşı. Arkasından da ulusal çapta bir dergide Wendy hakkında gırgır bir kısa hikaye yayımlamıştı. Belki gerçek yaşamlarında hakkından gelememişti karısının ama kağıt üstüne gerçekten dehşet bir portre çizmişti doğrusu. New York'un edebiyat çevrelerinde herkes Wendy'yi tanıdığından hemen anlamıştılar kimden söz edildiğini hikayede. Bir hayli zor durumda kalmıştı Wendy ve bundan sonra Osano'nun yakasını bırakmıştı. Fakat Osano'nun içinde kanser gibi yerleşmişti bir kez. Ne zaman aklına gelse yüzü kızarır, gözleri delicesine bir ifade alırdı. Osano bir gün gelip sinemacıların eski romanlarından birinin filme çekim hakkını satın aldıklarını ve senaryo üzerinde konuşmak için Hollywood'a çağrıldığını söyledi. Masraflar film şirketine aitti, beni de götürmek istiyordu yanında, olur dedim ama hazır o taraflara gitmişken bir iki günlüğüne Vegas'a uğrayıp eski dostuna göreceğimi söyledim. Tamam dedi. Son karısını boşamış ve henüz evlenmemişti. Yalnız başına seyahat etmekten nefret ederdi. Ve üstelik bu kez düşman bölgesine gireceğini hissediyordu. Yanında bir dostu olsun istiyordu. Her neyse söylediği buydu işte. Ben de hiç Kaliforniya'ya gitmemiştim. Ve de işimden ayrı kaldığım sürece paramı alacak olduğumdan işime geliyordu. Ayrıca bu seyahatte yol masraflarımı çıkartmanın da ötesinde bir şeyler kazanacağımı biliyordum. 24. Bölüm. Osano kitabından yapılacak film senaryosu ile ilgili görüşmeleri bitirdiğinde ben Vegas'taydım. New York'a birlikte dönmek için uçakla Los Angeles'a geçtim. Kalli sırf Osano'yu merak ettiğinden onu da Vegas'a getirmemi istemişti. Fakat Osano'yu razı edememiştim. Beverly Hills otelindeki dairesinde Osano'yu her zamankinden daha da kafası bozuk buldum. Sinemacıların kendisine bok gibi muamele ettikleri kanısındaydı. Kendisinin dünya çapında ün sahibi, Londra'dan Yeni Delhi'ye, Moskova'dan Sydney'ye kadar tüm edebi eleştirmenlerin göz bebeği olduğunu bilmiyorlar mıydı? Slav dilinin çeşitli lehçeleri dahil olmak üzere 30 dilde ün yapmış olduğunu bilmiyorlar mıydı? Yalnız unuttuğu şuydu ki kitaplarından yapılan filmler her nedense hep zarar etmişti. Osano'nun kafası başka şeylere de bozulmuştu. Film yönetmeninin yazardan daha önem taşımasını hazmedemiyordu bir türlü. Örneğin Osano kadın dostlarından birine filmde küçük bir rol verdirmeye çalışmış ama beceremeyince bozulmuştu. Hele kameraman ile yardımcı aktörlerden biri kendi kız arkadaşlarına rol koparınca daha da bozulmuştu. Demek siktiri boktan bir kameraman ile sıradan bir yardımcı aktörün büyük Osano'dan daha çok forsu vardı ha. İyice tozutarak stüdyoyu yerle bir etmeye kalkışıp tımarhaneyi boylamadan bir an önce uçağa atsam şunu diye geçiriyordum içimden. Oysa ertesi sabahki uçağa kadar bütün bir gün ve gece daha geçirmek zorundaydık Los Angeles'ta. Onu yatıştırmak için batıdaki menajerinin yazıhanesine götürdüm onu. Gayet afili, iyi tenis oynayan biriydi menajeri. Gösteri sanatları alanında bir sürü müşterisi vardı. Bu arada hayatımda gördüğüm en tatlı kadınlar da dostlarıydı. Adı Doran Rudd idi. Doran elinden geleni yaptı yapmasına ama bir kez kaderde felakete uğramak varsa hiçbir şeyin yararı olmuyor. Sizin bu gece şöyle güzel birinin eşliğinde dışarı çıkıp biraz gevşemeniz gerekli dedi Doran. Şöyle iyi bir yerde baş başa yemek yiyip sonra da gece rahat uyumanı sağlayacak bir şeyler oynarsınız. Mesela saksafonculuk falan gibi. Doran kadınlarla beraber olduğunda müthiş cana yakın oluyordu ama erkeklerle birlikte olduğunda tüm dişi cinsiyetini aşağılardı. Osano da rıza göstermeden önce biraz havasını atacaktı tabii. Ne de olsa dünya çapında bir yazara, geleceğin Nobel ödülü sahibine 15-16 yaşında bir oğlan gibi kız ayarlanamazdı. Ne var ki menajeri onun gibi çok kişiyi elden geçirmişti daha önce. Şimdiye kadar kız ayarladığı ünlüler arasında bir dışişleri bakanı, bir devlet başkanı ve bir de Amerika'nın en büyük vaizi vardı. Doran'a göre dünyanın en abaza heriflerinden biriydi bu sonuncusu. Menajerin Osano'nun kırılmış gururunu okşayıp diriltmesini seyretmek bir zevkti. Kızların pizza gibi müşterinin odasına yollandı. Vegas'taki gibi olmuyordu burada işler. Gerçekten havalıydı buradakiler. Sizinle tanışmaya can atan çok zeki bir kız var dedi Doran Osano'ya. Tüm kitaplarınızı okumuş, Amerika'nın en büyük yazarı sayıyor sizi. Cidden. Hem de öyle artist adaylarından falan değil bu kız. Kaliforniya Üniversitesi'nden psikoloji diploması var. Sonra ileride bir senaryo yazmasını sağlayacak temasları yapabilmek için filmlerde küçük roller alıyor. Tam size göre bir kız. Tabii Osano yemedi bunu. Gerçekte bal gibi istediği bir şey için kandırılmaya razı olması gerektiğini biliyordu. Oyun böyleydi. Yine de Doran telefonu eline alınca, İyi güzel ama sonunda verecek mi bakalım demekten kendini alamadı. Menajer numarayı çevirmeye başlamıştı bile altın başlı kalemiyle. %90 olasılıkla dedi. Osano hemen sordu. Nereden varıyorsun o rakama? Ne zaman biri ona bir istatistik verse hep böyle sorardı. İstatistiklerden nefret ederdi çünkü. Hatta bir keresinde New York Times'ın hisse senetleri fiyatlarını gösteren borsa sayfalarının uydurma olduğuna kanaat getirmişti. Gazetede 295'ten gösteren IBM hisselerini satmak istediğinde yalnızca 290 verdiler diye. Doran şaşırmıştı. Numarayı çeviren eli durdu. O kızı tanıdığımdan bu yana 5 adama yaptım, 4'üne verdi. Bu %80 eder dedi Osano. Doran devam etti numarayı çevirmeye. Cevap gelince döner koltuğuna yaslanarak bize göz kırptı, sonra da işe girişti. Doğrusu hayran oldum. Gerçekten hayran oldum yani. Öyle iyi beceriyordu ki bu işi. Gülüşü bulaşıcı gibiydi. Catherine diye seslendi romantik bir sesle. Benim en iyi müşterim. Dinle bak. Clint Eastwood ile şu Western'ı çevirecek olan yönetmenle konuştum. İnanır mısın geçen yıl yaptığınız o iş konuşmasından hatırladı seni. Senin rolü herkesten iyi okuduğunu söyledi ama isim yapmış birini seçmek zorundaymış. Ne yapsın? Zaten film çekildikten sonra da pişman olmuş. Neyse yarın 11'de ya da 3'te görmek istiyor seni. Ben seni sonra arayacağım tam saatini bildirmek için, tamam mı? Bak bu sefer içimde gerçekten iyi bir his var. Bu kez köşeyi döneceksin gibi geliyor bana. Cidden. Dalga geçmiyorum. Bir süre dinledi. Tabii, tabii ya. Bence de öyle. Sana çok iyi giderdi. Harika olurdu. Gözlerini bize çevirip maskaralıklar yapıyordu bu arada. Hoşuma gitmedi bu hareketi. Tabii, tabii. Onları bir yoklayayım da önce. Sonra yine seni ararım. Ha bak şimdi büromda kim var biliyor musun? Tahmin et. Yok. Yok canım. Dinle bak bir yazar var burada. Osano. Ne zannettin ya? Ciddi söylüyorum tabii. Dalga geçmiyorum kızım. Tam da kendisi. Şimdi ister inan ister inanma. Filmlerden bahsederken şu City Dance filmindeki rolünden seni hatırladı. Ne matrak değil mi? Hayranlarından güzelim. Tabii tabii kitaplarına bayıldığını söyledim. Söylemez olur muyum? Bak dinle şimdi. Çok iyi bir fikir geldi aklıma. Bu gece onunla yemeğe çıkıyoruz. Chasen's'a gideceğiz. Sen de gelip masamızı renklendirsene. Tamam, harika. Saat 8'de bir araba yollayacağım sana. Tamam tatlım, yavrum benim. Senden çok hoşlanacak, göreceksin. O yıldız adayı tiplerden hoşlanmıyor. Konuşabileceği birine ihtiyacı var yanında. Ben de bir düşündüm ki ikiniz birbiriniz için yaratılmışsınız sanki. Oldu. Haydi şimdilik hoşça kal tatlım. Menajer telefonu kapayıp arkasına yaslandı. Tatlı tatlı gülümsedi bize bakıp. Gerçekten tatlı karadır ha dede. Osano'nun tanık olduğu bu sahneden biraz bunaldığını hissedebiliyordum. Kadınları severdi aslında. Böyle oyuna getirildiklerini görmekten hiç hoşlanmazdı. Bir kadını oyuna getirmektense kendi oyuna gelmeyi yeğlediğini söylerdi hep. Bir keresinde bana tüm aşk felsefesini açmıştı. Kurban durumunda olmanın neden daha iyi olduğunu açıklamıştı. ''Şu açıdan bakmalı'' demişti Osano. ''Bir karıya aşık olduğun zaman o seni dolandırıyor olsa bile yine de kârlı çıkan sensin. Zevkten dört köşe olan, her dakikanın tadını çıkaran sensin, kadın değil. O çalışırken, sen oynuyorsun. Sonunda seni ekiple oyuna getirildiğini anladığında yakınmanın anlamı ne?'' Eh, bu felsefesi bir sınav geçirecekti o gece. Gece yarısına doğru otelimize döndüğünde Catherine ile olan biteni anlatmak için odama geldi. Anlaşılan o gece Catherine'in yüzdesi düşmüştü. Gayet tatlı, hareketli bir esmer kadındı. Osano'ya bayılmıştı, hayranıydı. Onunla yemeğe çıkmaktan müthiş zevk alıyordu. Doğrunda kahveler içildikten sonra işlerin yolunda gittiğini anlayınca toz olmuştu. Osano ile Catherine otele dönüp işe girişmezden önce son bir şampanya daha devirmekteydiler ki Osano'nun şansı ters dönmüştü. Yine de durumu kurtarabilecekken erkeklik gururu ağır basmıştı. Geceyi berbat eden Hollywood'un gelmiş geçmiş en olağanüstü aktörlerinden biri olan Dicky Sanders'tı. Oynadığı 6 film çok büyük başarı kazanmış, kendisi de bir Oscar sahibi olmuştu. Olağanüstülüğü cüce oluşundan ileri geliyordu. Aslında bu kulağa geldiği kadar kötü bir şey değildir. Biraz daha boylu olsaydı kısa boylu bir adam denebilirdi. Kadınların üzerinde müthiş etkileyici olan o tatlı hüzünlü gülümseyiş aynen onda da vardı ve bunu gayet hesaplı bir şekilde kullanırdı. Kadınlar dayanamazdı ona. Doğru'nun sonradan söylemiş olduğu gibi şaka bir yana yakışıklı bir cüceyle yatmayı hangi karı reddedebilirdi? Bu yüzden Dicky Sanders restoranın kapısından içeri girdiğinde rakip tanımamıştı. Yalnızdı ve Catherine'e bir merhaba demek için masalarına uğramıştı. Anlaşılan daha önceden tanışıyorlardı. Catherine filmlerinden birinde küçük bir rol almıştı. Her neyse, Catherine Osano'ya karşı hayranlığının iki katını duyuyordu Dicky'ye karşı. Osano o kadar bozulmuştu ki onu oracıkla cücesiyle birlikte bırakıp yalnız dönmüştü otele. ''Amma boktan yer burası ha?'' diyordu. ''Boktan cücenin birine alt olacak adam mıyım ben be?'' İyiden iyiye hırslanmıştı. Pulitzer'leri ve ulusal kitap ödülleri falan vız geliyordu şimdi. Nobel ödülünün anlamı kalmamıştı. Cüce bir aktöre yenilmeyi azmedemiyordu. Sonunda onu odasına taşıyıp iyice zom olmuş halde yatağına yatırmak zorunda kaldı. Onu avutmak için son söylediğim sözler şunlardı. ''Bak cüce değil ki o adam.'' Yalnızca çok kısa boylu biri. Ertesi sabah Osano ile New York'a giden 747'ye bindiğimizde hala bedbindi. Yalnızca Catherine'in ortalamasını düşürmekle kalmamış, kitabının filmi de rezil edilmişti. Boktan bir senaryo olduğunu söylemekte haklıydı. Uçağa binerken suratı bir aile asıktı ve daha havalanmadan hostese zorla bir viski getirtti. En öndeki koltuklarda oturuyorduk. Yan tarafımızda şu gayet zarif, gayet ince orta yaşlı karı kocalardan bir çift oturuyordu. Adamın yüzünde pes etmiş, mutsuz bir ifade vardı ama hoşuna gidiyordu insanın. Sanki kendine özgü bir cehennemde yaşıyormuş ama bunu da hak etmiş gibiydi. Dış görünüşündeki kibir, giysilerinin zenginliği, gözlerindeki hınçtan dolayı hak etmişti. Kendi çektiği kadar çevresinde kim varsa herkese de çektirecekmiş gibiydi. Olanağını bulursa tabii. Karısı tam bir şımarık kadın tipiydi. Besbelli kocasından da zengindi. Hostesten menüyü alırken Osano'nun kural dışı yuvarladığı içkiye bakarkenki halleri ikisinin de markasını belli ediyordu. Kadın birinci kalite estetik cerrahinin yardımıyla korunabilecek biçimlilikte yüz hatlarına ve güney güneşiyle birlikte günlük ultraviyole dozlarının verdiği parlak esmer bir tene sahipti. Ve belki de bir kadın için en çirkin şey olan somurtuk bir ağza. Ayaklarının ucundaki tel örgülü kafeste ise belki de dünyanın en şirin Fransız finosu vardı.
bukleler halinde gözlerinin önüne düşen gümüş renkte kıvır kıvır tüylere sahipti. Pembe bir ağzı, başının üstünde pembe bir fiyonk vardı. Kuyruğuna da pembe bir fiyonk bağlanmıştı. Herhalde dünyanın en mutlu köpeğiydi bu. Sahipleri olan şu iki bedbaht insanoğlu da besbelli böyle bir servete sahip olmaktan zevk duyuyorlardı. Adamın gözü Fino'ya takılınca yüz hatları yumuşuyordu. Kadın ise zevkten çok gurur duyuyor gibiydi. Güzeller güzeli bakire kızını piyasaya çıkarmaya hazırlanan çirkin, ihtiyar bir kadın gibi. Yalaması için elini Fino'ya uzattığında sanki papa öptürmek için elini uzatıyormuş gibiydi.
29. ayrımın sonu. Sayfa 278.